Ayrım 4.
Ülkemizde yüzle beden ifadeleriyle ilgili araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır. Turhan 1941, Siyavuşgil 1949, Özbaydar 1966, Cüceloğlu 1968, Lecomte 1982, Dökmen 1986 ve 1987, Güngör 1987. Bedensel temas. Sözsüz iletişim yollarından birisi de bedensel temastır. Farklı bedensel temaslar kurarak karşımızdakine çeşitli mesajlar vermeye çalışırız. Örneğin birisinin elini öpüp başımıza koyduğumuzda onun bizden büyük, büyük, üstün olduğunu kabul ettiğimizi gösteririz. El sıkıştığımızda karşımızdakini kendimize en azından bir ölçüde eşit kabul ettiğimizi göstermiş oluruz. Karşımızdakinin dostluğunun bizim için özel bir önemi olduğunu göstermek istediğimizde elini avuçlarımızın arasına alarak sıkarız. Bir başka dostluk gösterme şekli karşımızdakinin koluna, omuzuna dokunmak, yakasındaki görünmeyen tozları silkelemektir. Diğer sözsüz iletişim şekilleri gibi bedensel temasın anlamı kültürden kültüre değişebilir. Örneğin ülkemizde iki erkeğin, özellikle gurbete çalışmaya giden genç erkeklerin el ele, kol kola dolaşmaları bir dostluk ifadesi kabul edilip yadırganmazken, aynı davranış bazı ülkelerde cinsel içerikli bir gösteri olarak yorumlanabilir. Sözlü iletişim sırasında ortaya çıkan çatışmalar gibi bedensel temastan kaynaklanan bir takım çatışmalar da gözlenebilir. Özellikle mevcut toplumsal kurallara aykırı olan bedensel temaslar kişiler arası çatışmalara yol açabilir. Örneğin kültürümüzdeki gelenekselleşmiş el öpme şekli büyüğün elinin dudağa götürülmesidir. El öpen kişiler büyüklerin ellerini dudaklarına götürmek yerine çenelerine değdirirlerse bu durum bazı büyüklerin canını sıkabilir. Özellikle bir yeni gelin kayınvalidesinin elini usulüne uygun öpmek yerine yalnızca çenesine değdirirse bu davranışı çevredekiler tarafından samimiyetsizlik olarak yorumlanabilir. Mekan kullanımı. İnsanlar kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla da iletişimde bulunurlar. Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın durarak bir takım mesajlar iletiriz. Sevdiğimiz insanlara yakın durmayı tercih ederken, daha az sevdiklerimizle aramızda biraz daha fazla mesafe bulunmasına dikkat eder, hiç tanımadığımız insanlara ise daha da uzak dururuz. Örneğin, bir dostunuzla aranızda ortalama 30 santim uzaklık bırakarak konuşuyorsanız, bu uzaklık o kişiyle olan dostluk düzeyinizin bir göstergesidir. Söz konusu 30 santim, dostunuzla aranızda adı resmen konmamış bir tür sınırdır. Konuşurken dostunuzun daha yakın ya da uzak durması sizi rahatsız edebilir. Eğer bu kişiyle aranız açılırsa, konuşmak zorunda kaldığınızda 30 santimden daha uzak durmaya başlarsınız. Konuşma dilimizdeki araları açıldı sözü bu durumu güzel ifade etmektedir. Araları açıldı sözünü herhalde hem ilişkileri bozuldu hem de mekan içinde birbirlerinden uzak durmaya başladılar anlamında kullanıyoruz. Sokakta tanımadığımız birisi 5 santim kadar yanımıza yaklaşıp bize bir adres sormak isterse pek çoğumuz en az bir adım uzaklaşmak isteriz. Bu davranışımızla o kişiye "Seni tanımıyorum, bu kadar fazla yaklaşma" mesajını vermiş oluruz. Eğer adres soran kişi bir gün komşumuz olup dostlarımız arasına katılırsa ilk günleri oranla ona daha yakın durmaya başlarız. Bu davranışımızla farkında olmaksızın o kişiye verdiğimiz mesaj, "Sen artık benim yakınımsın" şeklindedir. Konuşma dilimizde akrabalarımıza, dostlarımıza, yakınlarım dediğimizde, onların hem duygusal hem de fiziksel anlamda bize yakın olduklarını belirtmiş oluruz. Mekan kullanarak yakınlığımızı belirtmenin son noktası herhalde bedensel temastır. Yakınlarımızın ellerini, kollarını tutarak ya da boyunlarına sarılarak onlarla aramızdaki mesafeyi sıfıra indirmiş oluruz. Kişisel mekanın nasıl kullanılacağı konusunda kişiler arasında bir takım farklılıklar bulunabileceği gibi kültürler arasında da bazı farklılıklar vardır. Gürkaynak ve Lecomte 1977, Bayazıt ve diğerleri 1977. Genelde günümüzdeki Batı kültüründe kişisel mekanlar daha büyük, Doğu ve Akdeniz kültürlerinde ise kişisel mekanlar daha küçüktür. Yani Doğulu, Akdenizli insanlar, bu arada bizim insanlarımız, Batılılarla oranla birbirlerine yakın durmayı, daha fazla bedensel temasta bulunmayı tercih etmektedirler. Bu alışkanlıkta olanlar ise kalabalıktan Batılılara oranla daha az rahatsızlık duyuyor olabilirler. Değişen yaşam şartları içinde insanlarımızın mekan kullanımına ve kalabalığa ilişkin tavırlarının incelenmesinde yarar vardır. Mekanların kullanılış şekli, dostluğun bir göstergesi olabileceği gibi, statünün de göstergesi olmaktadır. Genelde önde olmak, yüksekte oturmak, sağda oturmak yüksek statü anlamına gelir. Dak 1986. Krallar, sultanlar, yüksek rütbeli yöneticiler, din adamları, bilginler ve zenginler önde yürürler. Yargıçlar, profesörler yüksek kürsülerde otururlar. Önde yürümek yüksek statünün işaretidir. Fakat önde yürüyenlerle arkada yürüyenler arasında statü farkından doğan bir kopukluk ortaya çıkabilir. Çünkü en azından öndeki kişi ile arkasındakiler yüz yüze iletişimde bulunmamaktadırlar. Statünün yarattığı bu sorun bence bir Nasreddin Hoca fıkrasında çok güzel bir şekilde irdelenmektedir. Nasreddin Hoca eşeği ile cemaatin önünde gittiğinde onlarla yüz yüze olamadığı, onlara sırtını döndüğü için sıkıntı duymaktadır. Cemaatin arkasından yürümesi ise hocanın statüsüyle bağdaşmaz. Hoca bu sorunu cemaatin önünde giden eşeğine ters binerek çözümler. Artık hem öndedir hem de cemaatle yüz yüzedir. Bulduğu bu çözüm yoluyla hoca, yüksek statülü kişilerle halk arasındaki kopukluğa pek zarif bir şekilde parmak basmıştır. Hocanın mekan kullanımında bir yenilik yaparak statü farkından doğan iletişim kopukluğunu gidermeye çalışması, sanırım dünyada bir benzeri olmayan ilginç folklor ögesidir. Araçlar. Kişiler arası iletişimde mesaj iletmek için başvurduğumuz yollardan birisi de bir takım araçlar kullanmaktır. Rozetler ya da takılar takarak, kokular sürerek, belirli kıyafetlere bürünerek çevremize çeşitli mesajlar iletebiliriz. Duncan 1969. İlkel topluluklardaki insanların av, savaş ve benzeri etkinlikler öncesinde yüzlerine sürdükleri boyalar, ressamlara poz veren kralların ellerindeki iktidar sembolleri, ordulara ait alemler, bayraklar, sancaklar, tuğlar, flamalar birer iletişim aracıdır. Bu tür araçlar çeşitli anlamlar iletir ve kişiler arası iletişimde insanların birbirlerine nasıl davranacaklarını önemli ölçüde belirler. Örneğin, büründüğü siyah elbiseleriyle bize matemde olduğu mesajını veren bir kişinin yanında kahkaha atmamaya özen gösteririz. Çeşitli toplumlarda askerlerin rütbelerini gösteren özel elbiseler ve işaretler, aralarındaki iletişimin, örneğin selamlaşmanın nasıl gerçekleşeceğini belirler. Sözsüz iletişim yollarından bir tanesini kullanabileceğimiz gibi, bu yollardan birkaçını birlikte de kullanabiliriz. Örneğin, bir takım araçlar kullanarak kişisel mekanımızın sınırlarını çevremize ilan edebiliriz. Bir pastanede yanımızdaki koltuğa ceketimizi koyduğumuzda bu davranışımız çevreye o koltuğun sahibi bulunduğu mesajını verir. Araç ve mekan kullanımı yoluyla statü belirtmek de mümkündür. Genelde insanların statüleri yükseldikçe masaları da büyür. David 1964, Duck 1986. Alt kademelerdeki memurlar mümkün olan en ufak masaları kullanırken, şefler biraz daha büyük, genel müdürler ve müsteşarlar ise en büyük masaları kullanırlar. Bu durumda masanın büyüklüğü, sahibinin güç düzeyini gösterdiği gibi o kişiye ne kadar yaklaşabileceğimizi de belirler. Masanın eni 80 santim olan bir küçük memura en çok 80 santim kadar yaklaşabilirsiniz. Fakat masasının eni 150 santim olan bir genel müdüre o kadar fazla yaklaşamazsınız. Büyük adamlara fazla yaklaşılmaz. Çünkü büyük adamların ünvanları gibi kişisel mekanları da büyüktür. Büyük adamlar kişisel mekanlarını bazen masalarla, bazen de protokol kurallarıyla korumaya çalışırlar. Kralların, padişahların huzurlarına çıkanlar, yaklaşmaları emredilmemişse oldukça uzakta durmak zorundaydılar. Mesafeli durma, görünürde güçlü kişiye saygı anlamı taşır. Fakat bu kural yoluyla güçlü kişilerin tehlikelerden koruması da amaçlanmış olabilir. Günümüzde İtimat mektuplarını sunan büyükelçilerin devlet başkanlarından oldukça uzak durmaları bu geleneğin bir devamı olsa gerek. Araç ve mekan kullanımıyla güç gösterme yollarından birisi de mimari düzenlemeler yapmaktır. Kanımca bu alandaki ilginç örneklerden birisi İstanbul'daki Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında gözlenebilir. Şöyle, Dolmabahçe sarayındaki elçi kabul salonu sarayın iç taraflarındadır. Elçilerin o muhteşem salona ulaşabilmeleri için o muhteşem sarayın büyük bir bölümünden geçmeleri gerekiyordu. Elçilerin bu şekilde dolaştırılmalarının sebebi, padişahla görüşme öncesinde onları etkileme isteği olabilir. Eğer böyleyse, imparatorluk eski gücünü kaybettiği yıllarda sarayını bir araç gibi kullanarak güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışmış demektir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri, ekonomik ve benzeri yönlerden güçlü olduğu eski dönemlerde Topkapı Sarayı'ndaki elçi kabul odası, arz odası, taştan yapılmış basit bir odaydı. O dönemlerde Avrupalı elçilere önlerine muhteşem bir saray konularak değil, ilgisizmiş gibi davranılarak güç gösterisinde bulunulurdu. Örneğin bazı elçiler padişahın huzuruna kabul edilmeden önce ortalama 6 ay İstanbul'da bekletilirdi. Ya da huzura çıkan elçinin 10 dakikalık konuşmasını tercüman 3 cümleyle sadrazama özetlerdi. Sadrazam ise özetini çıkararak mesajı padişaha tek cümleyle iletirdi. Gerek bu iletişim tarzında, gerekse elçilere Dolmabahçe Sarayı'nın gezdirilmesinde sözsüz iletişim yoluyla güç gösterimi söz konusuydu. Dolmabahçe Sarayı'nın elçi kabulünde bir sözsüz iletişim aracı olarak kullanılması gibi, bizler de günlük yaşamımızda bir takım araçlar kullanarak gücümüzü çevremizdekilere göstermeye çalışırız. Kendimizi gerçekten güçlü hissetmediğimiz zamanlar bu araçlara olan ihtiyacımız artar. Örneğin bizi tanımayan insanlarla yapacağımız önemli bir toplantı öncesinde yakamıza mesleğimizi gösteren bir rozet takarak adeta kendi kendimize sakin ol deriz. Gücümüzü göstermek bize iyi gelir. Ya da bir güne hanımlar toplantısına katılmadan önce kaygılı olan bir hanım mümkün olan en iyi elbiselerini giyerek ve mücevherlerini takınarak kendine sakin ol der. Yine güçlü gözükmek için evimizin perdelerini, giriş kapısını ya da arabamızı yenilemeyi düşünebiliriz. Bu arada zihinsel ve duygusal açıdan kendimizi yenilediğimiz de olur. Yukarıda kişiler arası iletişimi ana hatlarıyla ele aldık. Kişiler arası iletişim çatışmalarını kitabın ikinci bölümünde ele alacağız. Sözsüz iletişimin işlevi. Kişiler arası iletişimde sözsüz iletişimin önemli işlevleri vardır. Harrison 1973. Bu işlevleri iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, sözsüz iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilebilir. Örneğin, yakamıza taktığımız rozetle mesleğimizi, başımızı sallayarak bir görüşü onayladığımızı, dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade edebiliriz. Sözsüz iletişimin ikinci işlevi ise, sözlü iletişimi desteklemesi, onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır. Konuşan kişi yüzünü ve bedenini kullanarak sözlü anlatımını destekler. Dinleyen ise sergilediği yüz ve beden ifadeleri ile konuşana geri bildirim verir. Bu sırada ise konuşan kişi karşısındakinin söylediklerini anlayıp anlamadığını ya da sıkılıp sıkılmadığını onun davranışlarına bakarak tahmin etmeye çalışır. Sözsüz iletişim türlerinden iki tanesi kişiler arası iletişimi başlatmada önemli rol oynar. Bunlardan birisi göz kontağı, göz göze gelme, diğeri ise vücutla yönelmedir. Hitap edilecek kişiye doğru yönelme. Dak 1986. Sözlü ve sözsüz iletişimin zaman içindeki değişimi. Pek çok kültür ürünü gibi kişiler arası iletişim tarzı da günden güne, toplumdan topluma değişiklik gösterir. Burada kısaca kişiler arası iletişimin zaman içinde nasıl değiştiği konusunda birkaç örnek vermek istiyorum. Gerek sözlü gerekse sözsüz iletişim biçimlerinde zaman içinde değişiklikler ortaya çıkar. Konuşulan diller, selamlaşma şekilleri, sözsüz iletişimde kullanılan araçlar, örneğin rozetler, takılar zamanla değişir. Bu değişikliklerin temelinde yaşam biçimindeki değişiklikler yer alır. Toplumların yaşam biçimleri değiştikçe sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri de değişmeye başlar. Hatırladığım kadarıyla 1960'lı yıllarda gençlerin büyüklerin yanında sigara ve kahve içmeleri ayıp karşılanıyordu. Büyüklerin yanında sigara içme yasağı bir ölçüde de olsa bugün de sürmektedir. Fakat bence kahve konusunda toplumca kafamız karışmıştır. Bir zamanlar yemekten sonra bir sigarayla birlikte kahve içmek babalara, dedelere, ninelere özgü bir ayrıcalıktı. Fincandaki Türk kahvesi adeta bir sözsüz iletişim aracı olarak otorite isim geliyordu. Fakat sonra Nescafe çıktı. Bildiğim kadarıyla büyüklerin yanında Nescafe içmenin ayıp olduğu konusunda belirgin bir toplumsal kural henüz oluşmadı. En azından büyüklerin yanında sütlü Nescafe içmek ayıp sayılmıyor. Böylece aramıza yeni katılan Nescafe, köpüklü kahvenin otoritesini sarsmış oldu. Büyüklerin yanında kahve içilmez kuralı yumuşamaya başladı. Bu durum, yaşam biçimindeki değişikliklerin kişiler arası iletişimi etkilediğini göstermektedir. Bu alandaki bir başka örnek, selamlaşma olabilir. Sözlü iletişim aracı olan dil ile sözsüz iletişim aracı olan kıyafet arasında paralellik vardır. Ayrıca dilin, kıyafetin ve selamlaşmanın zaman içinde birlikte değiştiğini de söyleyebiliriz. Osmanlı döneminde İstanbul'da gerek dil, gerekse kıyafetler ağırdı. İri kabuklar, ağır kaftanlar giyen insanların kullandıkları dil, tamlamalarla, edebi sanatlarla süslüydü. Bu insanların selamlaşmaları da oldukça uzundu. Adeta küçük çapta bir tören niteliğindeydi. Örneğin yerden temennada bulunulurdu ya da bir bayram ziyaretinde Cenab-ı Hak emsali kesiresiyle müşerref eylesin şeklinde sözlü selamlaşmalar gerçekleştirilirdi. Sertoğlu 1992. Bugün ise dilimiz, kıyafetimiz eskiye oranla sadeleşmiştir. Kot pantolon üstüne bir tişört giyen gençler yolda karşılaşınca ellerini hafifçe kaldırıp selam diyorlar. Bu selamlaşma en çok 2 saniye sürüyor. Kot pantolon giyenler temennada bulunsunlar ya da emsali kesiresiyle deseler herhalde olmazdı. Aynı şekilde ağır kaftanlar kavuklar giymiş 2 Osmanlı yalnızca selam deyip yürüseler bu da olmazdı. Değişen yaşam biçimlerine paralel olarak sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinde de değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Yukarıda örneklenen kültürel değişme sadece ülkemize özgü değildir. Bir zamanlar Avrupa'da özellikle 17. yüzyılda saray çevresinde kıyafette ve dilde aşırı ölçüde doğallıktan uzaklaşma görüldü. Kadın ve erkek kıyafetlerinde danteller, peruklar, süsler arttı. Günlük dilde edebi sanatlar yoğun şekilde kullanılır oldu. Bu dönemde ayaklarım demek kabalık sayılıyordu. Bunun yerine sevgili acı çekenlerim demek bir kibarlık işaretiydi. Yine kibarlar bir bardak su yerine bir iç banyo, yanaklar yerine ise iffetin taçları diyorlardı. Molière'in Gülünç Kibarlar adlı eseriyle hicvettiği bu kibarlık modasının Fransa'daki adı La Preciote, İtalya'daki adı Marinizm, İngiltere'deki adı Ofonizm, İspanya'daki adı ise Gongorizm idi. Oflazoğlu 1978. Zamanla bu moda kayboldu. Avrupa'da eskiye oranla daha sade kıyafet ve dil kullanılmaya başlandı. Molière'in hicvettiği aşırı kibarlık tutkusu sanırım dünyanın hemen her ülkesinde zaman zaman ortaya çıkmıştır. Kibarlık olsun diye kayıkçıya zevrakçeci, zevrakçeci diye seslenen Osmanlı Kalem Efendisi'nin öyküsü bir zamanlar ünlüydü. Kültürümüzde doğal davranması beklenen insanlarımızın kibarlaşma gayretleri her zaman mizah konusu olmuştur. Bu konudaki öykülerden birisinde bir Anadolu şehrinden İstanbul'a taşınmış bir hanımın İstanbullu tanıdığına kaç gündür geliyoruz gidiyoruz sizi evde bulamayırık dediği anlatılır. Sanırım bu öyküde bir yandan insanların iletişim biçimlerini değiştirmelerinin kolay olmadığı dile getirilirken bir yandan da değişmeye, gelişmeye çalışanların gülünç duruma düştükleri vurgulanmaktadır. Bence bu görüşe tamamen katılmak zor. Çünkü iletişim biçiminin kolayca değişmediğini ileri sürebiliriz. Ancak gerek sözlü, gerekse sözsüz iletişim biçiminin yaşamdaki diğer öğelerle birlikte elinde sonunda değişime uğradığı da bir gerçektir. Bazı insanların aşırı kibar davranmaları toplumda yadırganabilir, sorun yaratabilir. Fakat insanların yeni ve ilginç buldukları bir takım davranışları taklit etmeleri her zaman sağlıksızlık işareti değildir. Aralarında kibarlaşmanın da bulunduğu bu tür davranışlar uyum sağlamanın ve gelişmenin göstergelerinden birisi sayılabilir. İlkel topluluktan uygar topluma giden yolda toplumu biçimlendiren 3 öğeden söz edilir. Birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen, bu yüzden de birlikte değişen bu 3 öğe, geçim biçimi, yaşam biçimi ve düşün biçimidir. Şenel 1991. Toplum bilimcilere ait bu açıklama şekli, sözlü ve sözsüz iletişimin zaman içinde birlikte değiştiği yolundaki görüşümüzü destekler niteliktedir. Bir toplumdaki geçim biçimi ile, diğer bir söyleyişle üretim biçimi ile yaşama ve düşünme biçimleri arasında karşılıklı etkileşim varsa, o toplumdaki üretim biçimi de sözlü ve sözsüz iletişim tarzını etkileyebilir demektir. Örneğin, insanlar üretim biçimlerine, yaptıkları işlere uygun kıyafetler giymeye ve konuşmaya yönelebilirler. Osmanlı köylüsü çifte çubuğa giderken herhalde ağır kaftanlar, iri kavuklar giyemezdi. Bunun yanı sıra yöneten değil, yönetilen insanlar olan köylülere kullandıkları sade dil yetiyordu. Oysa gerek İstanbul'daki, gerekse İstanbul dışındaki yönetici kesimi tarımla ve hayvancılıkla uğraşmadıkları için ağır kıyafetler giyebilirlerdi. Üstelik ağır kıyafetler, iri kavuklar, statü simgesiydi. Yöneticilere özgüydü. Yöneticiler, kıyafetleriyle yönetilenlerden üstün oldukları gibi, kullandıkları dille de onlardan üstün olmaya yöneldiler. Öğrenilmesi kolay olmayan bir dil edindiler. Böylece sözlü iletişim ile sözsüz iletişim aracı olan kıyafet arasında bütünlük sağlanmış oldu. 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma. Örgütü, organizasyonu şöyle tanımlayabiliriz. Örgüt, iş ve işlev bölümü yaparak bir otorite hiyerarşisi içinde ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Şin 1978. Bu tanım, bir örgütte görev alan kişilerin önceden tanımlanmış bir takım rollere girerek hiyerarşik bir düzen içinde bu rollerin gereğini yerine getirmeye çalıştıkları anlamına gelmektedir. Örgütlerin işleyişleri sırasında örgüt üyeleri arasında bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir. Örgütlerin nitelikleriyle ilgili olarak örgüt içi çatışmaların pek çok türü olabilirse de en çok rastlanan çatışmalar rol çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinden doğan çatışmalar olarak iki grupta toplanabilir. Roloff 1987. Rol çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinden doğan çatışmalar çoğunlukla birlikte ortaya çıkar. Örgütlerle ilgili yayınlarda rol çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinden doğan çatışmalar birer gözlenen çatışma türü olarak tanımlanmaktadır. Kanımca roller ve ast-üst konumları birer sonuç değil, çatışma sebebidir. Roller ve ast-üst konumları örgüt üyelerinin çeşitli kişilik özellikleriyle birlikte bir takım kişi içi ya da kişiler arası çatışmalara yol açabilir. Örneğin, üyelerin belli rolleri algılama biçimleri, onların kendi içlerinde ya da birbirleriyle çatışmaya düşüp düşmeyeceklerini belirleyebilir. Diyelim ki bir memurun kafasında, müdür dediğin şöyle koltuğuna kurulup emirler yağdırır şeklinde bir kalıp yargı bulunsun. Bu memur, söz konusu yargısını desteklemeye yetecek kadar müdürlerden azar işitmiş olsun. Şimdi bu memur, günün birinde müdür olunca, büyük bir ihtimalle kendi tanımladığı müdür rolüne uygun davranacak, emrindekileri azarlamaya başlayacaktır. Müdürlük rolünü emretme ve azarlama olarak tanımlayan bazı memurlar bu durumu doğal karşılayabilirler. Fakat müdürün görevinin araştırmak, koordine etmek olduğunu düşünen memurlar ise gürültücü yeni müdürle çatışmaya girebilirler. Üretken olmak yerine sekreterlerin imla yanlışlarını düzelterek veya koridorlarda astlarına bağırarak günlerini geçiren amirler, gerek örgütün gelişmesini, gerekse üyelerin işlerinden doyum sağlamalarını istemeden engellemiş olurlar. Örgüt üyelerinin bir takım işleri kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt içi çatışmalar konusunda belirleyici olabilir. Örgüt üyelerinin başvurdukları sözlü ve sözsüz iletişim yolları ya da örgütteki rollerin belirgin şekilde tanımlanmamış olması da örgütte çıkabilecek çatışmaların niteliğini belirleyebilir. Örgüt içi çatışmaların kişiler arası çatışmalarla ilişkisi ilerideki bölümlerde yeri geldikçe tekrar ele alınacaktır.